Ayrım 2.
Odamda karanlığımın gül kokusu. Ela Kleopatra. Şemsettin Murat. Bu öykü Körler Federasyonu tarafından 1997 yılında düzenlenen yarışmada ikincilik ödülü almıştır. Yazarın hayatı. 1962 Diyarbakır doğumlu. Türkçe öğretmeni olarak görev yapıyor. Yayınlanmış 4 kitabı var. Direnenler, roman. Umudum Sende Kaldı, öyküler. Şafak Öncesi, vurulan, şiirler. Kanatları Kırık Kuş Resimleri, öyküler. Ve hala yazı yaşamını sürdürmektedir. Öyle şiddetli öksürüyorum ki midemin parçalanacağından korkuyorum. Bir de günlerdir acım. Bir ekmek, biraz da peynir alacak kadar param var ama bunu öksürük şurubu için saklıyorum. Dışarı çıktım. İlkbaharın ilk günleri. Fakat yerde kar ve buz var. Mevsimler kötüye değişiyor diye aklımdan geçti. Ayakkabımın altı da çok kaygan. Habire kayıyor, zor yürüyorum. Eczaneden içeri girdim. Öksürük şurubu istiyorum dedim. Eczacı getirip uzattı bana. Bir gözüm kör, öbür gözümle fiyatını yokluyorum. Bu şurup aradığım değil dedim ve dışarı çıktım. Eczacı arkamdan seslendi. Başka çeşitlerimiz de var dedi. Duymazlıktan geldim. Karşı tarafa geçerken ayağım kaydı. Fena düştüm. Aklıma güzel bir şey geldi. Ölü numarası yaptım. Beni hastaneye kaldıracaklar. Orada hastane yetkililerinden bedavadan bir şişe şurup koparacağım diye düşledim. Halk başıma toplanıyor ama ilgilenmeden çekip gidiyor. Yarım saattir yerdeyim. Yazık, ölmüş dedi birisi. Fakat o da çekip gitti. Az sonra bir araba sesi duyuldu. Telsiz gıcırtısı geldi kulağıma. Hastaneye kaldırıyorlar beni. Orada belki sıcak bir yemek de yerim diye geçti içimden. Acil servisinde gözümü açtım. Doktor sordu. Geçmiş olsun, adın ne senin? Velat. Velet mi? Hayır efendim, Velat. Düşüp bayılmışsın, bir şikayetin var mı? Sadece öksürüyorum, çok öksürüyorum. Düşmekten doğan bir rahatsızlığın demek istiyorum. Hayır efendim, sadece öksürüyorum, çok öksürüyorum. Kalk bakalım dedi. Kalktım. Şöyle yürü bakalım dedi. Yürüdüm. Bulanık görüp görmediğimi yoklamak için bir elini kaldırdı, sağa sola hafif salladı. Elimi normal olarak görüyor musun diye sordu. Görüyorum efendim. Sadece öksürüyorum. Çok öksürüyorum. Hemşireyi çağırdı. Bir şişe şurup getirir misin dedi. Bir şişe şurupla hastaneden ayrılırken savaştan zaferle çıkmış bir komutanın sevinci vardı bende. Çarşı yolundayım. Uğurlar olsun Velat abi dedi birisi. Dönüp baktım, komşumuz Hasan'dı. Hasan birahanede çalışır. Hal hatır sorduk. Hayrola Hasan, bugün işe gitmedin mi? Bugün perşembe, müşteriler az. Arkadaşlardan izin istedim. Şöyle biraz dolaşayım dedim. Hasan'la dolaştık biraz. Bu arada çok öksürüyordum ve kayıyordum. Düşmemek için zaman zaman Hasan'a tutunuyordum. İstiyorsan bir haneye gidip biraz oturalım dedi Hasan. Kırmadım onu. Gidip oturduk. Rahatsız olduğum için bira içmiyorum. O içiyor, konuşuyor. Ben dinliyorum. Ha bire öksürüyorum. Ansızın eli silahlı, telsizli bir polis ekibi basıyor bir haneyi. Beyler, eller enseye, arama var dedi onlardan birisi. Polisin böyle demesiyle müşteriler ayağa kalktı. Ben de kalktım. Polislerin gözleri üzerimdeydi. Yetkililerden biri poşetin içindeki gazeteye sarılı kutuyu gösterdi. İşte bu dedi. Özel giysiler içinde olan bomba imha uzmanı bana eliyle işaret ederek kenara çekilmemi istedi. Heyecanlıydı. Dikkatlice baktı poşetin içine. Gülümsedi. Bomba değil, bir şişe şurup dedi. Beraberindekiler rahat bir nefes aldı. Eli telsizli olan yetkili gülmemek için tuttu kendisini. Kesik kesik öksürdü. Yanıma yaklaştı. Kör komünist birahaneye gidecek, iyice içip sarhoş olacak ve sonra elindeki bombayla gidip devlet kurumlarından birine saldıracak diye bir ihbar aldık. Onun için rahatsız ettik sizi, kusura bakmayın deyip kulağıma fısıldadı. Sonra diğer müşterilere dönerek sesini yükseltti. Beyler, buyurun yerlerinize oturun, haydi afiyet olsun dedi. Gittiler. Tıpkı öykülerdeki gibi oldu dedim Hasan'a. Hasan'a bir şeyler mi anımsattım ne? Kalktı gitti, masanın gözünden bir dosya çıkarıp getirdi. Yalnız başına yaşayan yaşlı bir adam var. Onun hikayesini yazmaya çalışıyorum ama bir türlü edebi bir nitelik veremiyorum bu hikayeye. Biliyorsun, ortaokul mezunuyum. Dil, teknik, betimleme bilmem. Bu konularda bana yardımcı olur musun dedi. Belki senden azıcık fazla mürekkep yalamışım ama inan ben de sanattan, edebiyattan pek anlamam. Gerçekten de öykü yazmak öyle kolay bir şey değil. Sadece olayı ortaya koymak da olmuyor. Demin söylediğiniz gibi dil, teknik, betimleme falan şeyler gerekiyor. Ama çok okuduğunu biliyorum. Doğrudur, okumayı severim. Güzel bir öykü, bir şiir veya bir roman insanı dinlendiriyor, düşündürüyor, hatta şekillendiriyor. Ne yazık ki son zamanlarda hem maddi olanaksızlıklar hem de gözlerimin rahatsızlığı nedeniyle pek okuyamıyorum. Bir de yaşım 50'yi aştı. Okuma hevesim giderek kırılıyor. Hasan elindeki dosyayı bana uzattı. Biraz önce söylediklerini tekrarladı. Masal kahramanı gibi olan o kişinin yaşamından esinlenerek yazdım bu hikayeyi. Hasan'ın ne demek istediğini anlıyordum. Belli ki bu öyküyü istekle, dikkatle okumamı istiyor. Dosyayı açtım. Hasan bir şiirle başlamış öyküye. Öyküyü sessizce okumaya başladım. Öykünün adını Ela Kleopatra koymuş. Ela. İç çığlıklar başlardı göründüğün yerde. Saçlarını yan taramış delikanlılar. İnanmış müritler gibi ağlardı aşktan. Sağır bir ata binerdik. Buzlu nehirler aşarak. Kimsesiz baharlara koşardık, karlı gecelerde. Kalp resimleri, ok resimleri kala kaldı. Senin için intihar eden bir delikanlı, bin yıllık durgun suyun altında, sessiz yosunlara sarılarak gömüldü. Tanıdık çılgınlıklarla uyanırdım her sabah. Patlayan mermiler, aşiret kavgaları, kalabalıklar, sesler, kan revandı. Köpüren gençliğimle ben de vurgundum sana. Aşk bahçelerin tanrısı Ela. Sonra en acı sayfalar başladı ömrümün. Gün ortasında yaşayan bir ölüyüm. Kara su inmiştir ayağıma. Ey yürüyüşsüz aşıkların sevdası, çıngıraklı yılanların vazgeçilmez aşkı, aşk bahçelerin tanrısı Ela. Yosunlara sarılarak ölen delikanlının babası olan Mehmet Başkesi'nin adaleti geçerliydi köyde. Her kim ki kime zorbalık yaparsa adamlarına emir verir, o kişiyi kendi konağına getirttirir, kendi yöntemleriyle cezalandırırdı onu. Bazen falakaya yatırır, ayaklarının dibini sopayla şişirirdi. Sonra bir daha böyle bir şey yapmaması için baba nasihatı çekerdi. Herkes korkardı Mehmet Başkesen'den ama bu korku bir yılandan korkulan türden değildi. Bir babadan korkulan türdendi. Çevredeki 7 köyün insanları, 7'den 70'e herkes sanırdı onu. Oldukça şişman biriydi. Kızgınlık sırasında alaycı bir tavırla gülümser, gülümseyerek sözlerini söyler, sonra sertleşerek gerekeni yapardı. Arazi anlaşmazlıklarından tutun da aile içi haksızlıklara kadar bütün şikayetler ona gelirdi. O çözümlerdi bu sorunları. En çok kadınlar memnundu onun adaletinden. Kocasından hafif bir dayak yiyen oldu mu, bak Mehmet Başkesi'ne gider söylerim seni ha derlerdi. Köy bir gün kara bir haberle çalkalandı. Mehmet Başkesi'nin yakışıklı oğlu Ela'nın kendisine yüz vermemesine dayanamamış. Ela'ya zorbacı sahip çıkma yerine başını alıp gitmiş, derin ve karanlık bir kuyuya kendini atarak intihar etmişti. O gün köyde sıkı yönetim vardı sanki. Köyden dışarı çıkmak yasaktı. Mehmet Başkesen'in buyruğu üzerine Ela'yı getirdiler. Bolu Bey'i kör oğlunun babasının gözlerini nasıl kör etmişse, Mehmet Başkesen de Ela'nın gözlerini öyle kör etti. Hem de bütün köy halkının önünde. Oğlum yakışıklı mı yakışıklıydı, zengin mi zengindi, efendi mi efendiydi, ne eksiği vardı ki ona yüz vermedin hey bir kaltak deyip bağırıyordu olanca gücüyle. Ela bir kedinin pençeleri arasında çırpınan bir serçe gibiydi. Bugüne kadar hiç kimse Mehmet Başkesi'ni bu kadar öfkeli görmemişti. Ama köylülerin öfkesi de bir başka türlü kabarmıştı. Mehmet Başkesi'nin gözleri, kulakları ve yüreği halkın öfkesini görmüyordu. Onu kimsenin hiç görmeyeceği bir yere götürün. Nereye götüreceğinizi biliyorsunuz herhalde diyerek emir verdi adamlarına. Ela'yı arabaya attılar, götürdüler. Köylülerden mırıldanmalar geliyordu. Mehmet Başkesen Bey'imizden böyle bir zorbalığı rüyamızda görseydik inanmazdık dedi bir yaşlı kadın. Genç bir kız da fazla dayanamamış olacak ki haykırdı onun yüzüne. Adaletin buysa kahrolsun. Saçlarını Ela'nın aşkıyla kazıtmış bazı gençler vardı. Onlar da tir tir titriyorlardı öfkelerinden. Onlardan biri öne atıldı. Bugün Ela'ya yaptığını yarın öbür gün bizlere de yapmaya kalkışacaksın. Ama unutma ki biz koyun sürüsü değiliz. Sesimiz ve bileğimiz var. Bundan sonra senin adaletin bizim için geçersiz. Genç yumruğunu sallayarak haykırıyordu Mehmet Başkesen'e. O sırada beyin adamlarından biri bu gencin suratına bir tokat indirdi. Beyimize karşı terbiyeni bozma lan dedi. Atılan tokatla ortalık iyice karıştı. Sövüp saymalar oldu. Sonra taşlı sopalı bir kavga başladı. Halk artık ayaktaydı. Bu arada Ela'nın çocukluk aşkı olan Orhan Cezmi arabanın peşinden koşmuş, yorulmuş, yorulmaktan nefesi tükenmişti. Kestirme yollardan giderek arabanın önünü kesebildi. O adamların arabadan inerek kendisinin gözlerini de kör edeceklerini aklından geçirmemişti. Araba durdu. Ela'nın başına gelenleri onun da başına getirdiler. Arabayla biraz uzaklaştılar. Sonra durdular, seyrettiler onu. Orhan Cezmi acı içinde debinip durdu yerde. Kendini denizin orta yerinde azgın dalgalar arasında hissediyordu. Kandan ve acıdan boğuldu, boğulacak gibiydi. Kolları, ayakları takatsız kalmıştı. Tir tir titriyordu. Ayağa kalkmayı denedi. Sol bacağı sanki pamuk yığınıydı. Bu ayağı üzerinde duramadı, yere düştü. Sol bacağın felç oldu, felç dedi içinden. Boğuk boğuk ağladı. Arabanın içinde bekleyen Mehmet Başkesen'in adamlarından birisi tıpkı Mehmet Başkesen gibi gülümseyerek sordu Ela'ya. Son dileğin ne senin? İpe götürülen idam mahkumuna sorulan bir soru gibiydi bu soru. Ela öldürüleceğini düşündü. Son dileğim beni ondan ayırmayın dedi. Adam gülümseyerek peki deyip karşılık verdi. Orhan Cezmi'nin ellerini bir kayışla bağladılar. Yerde sürükleyerek arabaya doğru götürdüler. Yerde kar vardı ve kar yağıyordu. Bu olaydan 17 yıl önce böyle karlı bir günde sağlık memurları çocuklara aşı yapmak için köye gelmişlerdi. O zamanlar Ela henüz 6 aylık bir çocuktu. Sıra ona geldiğinde sağlık memuru bu çocuğun güzelliğine hayran kalmıştı. Ona aşı yaparken şunu sormuştu. Bu çocuğun adı ne? Annesi yanıtlamıştı memurun sorusunu. Ela. Memur Ela'nın mavi gözlerine, elma gibi yanaklarına, gülümseyen dudaklarına göz gezdiriyordu. Dünya güzeli bir çocuk diye düşünüyordu. Ela'nın sarı saçlarını okşadı. Dudaklarından şu sözcükler döküldü. Ela Kleopatra. Kleopatra'nın kim olduğunu memur da bilmiyordu aslında. Ama Ela'ya dünya güzeli demek istiyordu. Oradaki köylüler de Kleopatra sözcüğünün dünya güzeli anlamına geldiğini sanarak o günden sonra ona Ela Kleopatra adını vermişlerdi. Ela Kleopatra 14 yaşındayken Orhan Cezmi'ye aşık olmuştu. Küçükken de beraberdiler. Yaz gecelerinde ay ışığında Cezmi ile seksek oynarlardı. Ateş böceklerinin arasından ta mezarlığa kadar koşmak, bazen bunlardan birisini yakalayıp incelemek hoş bir şeydi. Gündüzleri ise zaten beraberdiler. Pencereleri kırık, duvarları yıkık bir eve giderlerdi. Orada Şino dedi adında yaşlı bir adam yaşardı. Gözünde kalın camlı bir gözlük vardı. Yüzü yaşlı bir dut ağacının gövdesinin yüzü gibiydi. Öyle kahverengi ve çizgiliydi. Yaz kış siyah bir şalvar, kareli buruşuk bir gömlek ve rengi solmuş bir yelek giyerdi. Bel fıtığı ameliyatı olduğu için rahatsızdı. Bu yüzden beline kuşak bağlardı hep. Oraya giden çocuklara tambur çalar, arkasını yarına bıraktığı aşk ve kahramanlık masalları anlatırdı. Kahrolası dünya, Şino dede çoktan ölmüştü. Tamburunun paslı tellerinde ise bu aşkın izleri duruyordur belki de. Öyküyü okuyup bitirdim. Hepsi bu kadar mı deyip sordum Hasan'a. Hasan üzgün bir tavırla yanıtladı sorumu. Hepsi bu kadar değil. Devamını getirmek istiyorum fakat zor. Adam aşağı yukarı 70 yıldır kör, felçli ve tek başına yaşıyor. Karşılaştığı bütün sorunları, çektiği bütün acıları kendi yüreğine gömmüş. Onun iç dünyasına eğilmek istiyorum. Ağzını bıçak açmıyor. Hem tüm bunları anlatsa bile bunu yazmak beni aşıyor. Anlıyor musun? Anlıyorum Hasan. Onu görmek ister misin? Evet. Kalktık. Cezmi dediği için bir şişe şarap, biraz çerez, bir de yiyecek bir şeyler aldı. Koydu poşete. Gaziantep'in sokaklarına daldık. Şu sokak, bu sokak derken Hasan bir evi işaret etti. İşte burası dedi. Kapı açıktı. Hasan önde, ben arkadayım. Yürüyoruz. Dar ve üstü kapalı kapkaranlık bir koridordan avluya girdik. Hayret ettim. Avlu kayalık, taşlık, ağaçlıktı ve oldukça genişti. Burada doğaya el değmemişti. Şehrin tam ortasında böyle bir yere ilk kez rastlıyordum. Avluda gökyüzünün hafif aydınlığı vardı. Sağ tarafta boyları kısa iki ağaç gözüme çarptı. Dalları boyun eğmişti. Yaprakları yere serili. İç içe girmiş bu iki ağacın arasından kesik kesik su şırıltısı duyuluyor. Su nereden akıyor, nereye dökülüyor belli değil. Suyun şırıltısından başka çıt yok avluda. Sessizlik ve yarı karanlık bütün avluya hakim. Köpek var, ayaklarına dolanırsa ürkme diyerek mırıldandı Hasan. Ev yıkıntısı olarak gördüğüm bir yerden, mağara kapısı gibi bir kapıdan eğilerek içeri girdik. Hasan seslendi. Cezmi dedi, ben geldim ben. Ben Hasan. Küçük ve karanlık bir odaya girmiştik. Duvara monte edilmiş küçük bir kutu ve kutunun içinde yanan bir mum vardı. Odayı azıcık aydınlatan bu mumdur. Kerpiçten mi, kaya parçasından mı, yoksa demirden mi olduğu pek anlaşılmayan bir divan var. Divanın üzerinde bir çul, çulun üzerinde oturmuş ve battaniyeyi sırtına çekmiş Cezmi dedi var. Buyurun, hoş geldin dedi Hasan'a. 2-3 tane kürsü var. Diyarbakır kahvelerinde rastladığım kürsülerden. Oturduk. Cezmi dedenin önünde derme çatma alçak bir masa var. Masanın üzerinde boş şişeler, bir bardak, küçük bir radyo ve öteberi şeyler var. Karanlık olduğu için bu şeyleri iyi seçemiyordum. Bir divan daha var. Divanın üzerinde bir yaratık var. İki büklüm olmuş yatıyor. İnsan mı hayvan mı diye soruyordum kendime. Hasan ne düşündüğümü biliyordu sanki. Eliyle işaret etti. Şurada yatan Cezmi dedenin topal köpeğidir dedi. Uyuyor. Onu yandırmayın deyip mırıldandı Cezmi dedi. Peki sen ne zaman uyuyorsun Cezmi dedi deyip sordu Hasan. Benim için fark etmez. Ha gündüz ha gece. Hasan bir yandan konuşuyor, bir yandan da poşetin içindekilerini çıkarıyor. Sana şarap, çerez ve biraz da yemek getirdik dedi. Ve sonra beni tanıştırdı. Yalnızlığımdan, uğradığım haksızlıklardan ve yoksulluğumdan söz etti. Cezmi dede dinliyor muydu, dinlemiyor muydu bilmiyorum. Konuşmuyordu. Sadece gelmenize sevindim dedi. Ve başka bir şey söylemedi. Hasan konuştu, ben dinledim. Ben konuştum, Hasan dinledi. Bu arada özellikle Cezmi dedenin köpeğini merak ediyordum. Gözlüğümü çıkarttım, taktım gözüme. Nesneleri net görmüyordum yine. Aynı şey. Bu ne biçim gözlük dedim kendi kendime. Velet abi, senin gözlüğünün camı yok deyip kulağıma fısıldadı Hasan. Çerçevenin vidası gevşemiş, camı cebime düşmüştü. Fark edince gülümsedim, gözlüğü cebime koydum. İzninizle kalkıyoruz dedi Hasan. Cezmi dedi, yerinden kıpırdandı. Yine beklerim dedi. Bir ayağından felç olduğunu anladım. Her iki gözü de kördü. Duvardaki mum belli ki ayda bir onu ziyarete gelen Hasan ve Hasan gibiler içindi. İnsan böyle nasıl yaşayabilir? Hem de 70 yıldan beri diye içimden geçti. Kalktık. Ayağımın bir yere takılmaması için dikkat ediyordum. Odanın dar ve alçak kapısından avluya çıktık. Hasan'la yan yana yürüyoruz. Gözüm bu geniş avlunun taştan yığılı duvarlarına kaydı. Bu duvarlar komşu evlerinin duvarlarıyla sırt sırta vermiş. Cezmi dedenin dünyası bu sağır duvarlarla bütün komşuların dünyasından ayrılmış, gizemli bir duruma bürünmüş. Bu adama yardım elini uzatan yok mu deyip sordum Hasan'a. Dini bayramlarda bile kendisine bir kaşık yemek getiren yok diyerek sorumu yanıtladı Hasan ve hemen sözlerini ekledi. Dikkat et, önünde kuyu var, içine düşmeyesin. Önüme baktım, kuyunun ağzı araba tekerleğinin genişliği kadardı. Hasan uyarmasaydı gerçekten de bu kuyu içine düşebilirdim. Hasan tekrar mırıldandı. Ela'yı getirip içine attıkları kuyu bu işte. Ela'nın ruhu kendisi için intihar eden o delikanlının ruhuyla buluşsun diye mi getirip atmışlar buraya? Orasını bilmem ama herhalde öyle düşünmüşlerdir. Cezmi dedenin 70 yıldır yapayalnız ve acılar içinde olduğu halde burada niçin yaşadığını yavaş yavaş anlıyordum. Hafifçe eğilip kuyunun içine bakmaya kalkıştım. İçi kapkaranlıktı. Ürktüm, geri çekildim. Dışarı çıktık. Çıkarken avlunun kapısını ben çektim. Sokak lambaları yanıyordu. O sokak, bu sokak derken caddeye indik. Açık kahverengi topal bir köpeğin kah sağımızdan, kah solumuzdan bizimle birlikte geldiğini fark ettim. İşte bu, Cezmi dedenin köpeği bu, dedi Hasan. Ama nasıl olur? Kapıyı ben kendi elimle çekmiştim. Açmasını bilir. Aa, peşimizi de bırakmıyor. Öyledir. Belli bir yere kadar yolcu eder insanı. Öyleyse biz oradayken o, divan üzerinde uyku numarası yaparak bizi dinlemiştir. Hasan bu sözlerime güldü. Konuşa konuşa çarşıya varmıştık. Topal köpek ansızın bir çöp bidonuna tırmandı. Sağlam ayaklarıyla bidonun içindekilerini karıştırdı. Bulduğu bir parça ekmeği ağzına aldığı gibi geri dönerek eve doğru yöneldi. "Bak bu ekmeği de Cezmi dedeye götürüyor," dedi Hasan. Bir köpeğin bu denli duyarlı olması şaşılacak şey dedim ve merakımı gidermek için köpeği izlemeye kalkıştım. Köpek evin dış kapısında durdu. Ağzındaki ekmeği bir yana bıraktı. Bana bakıp hırladı. Dahası neredeyse saldıracaktı. Geri döndüm. Hasan güldü. Durumu biliyor gibiydi. "Seni kapıya yaklaştırmadı değil mi?" "Evet ama niçin?" "Cezmi dedenin önüne ekmeği bırakırken bunu kimsenin görmesini istemezdi ondan." Hasan'la vedalaştık. Evin yolunu tuttum. Bu arada soğuktan tir tir titriyordum. Ellerim donmuştu. Anahtar çeviremiyordum bir türlü. Geçen bir çocuktan yardım istedim. Çocuk açtı kapıyı. "Sağ ol," dedim, gitti. Kibriti çaktım, yaktım mumu. Açlığım yeni aklıma geldi. Kuru bir ekmek parçası bulurum düşüncesiyle evin her tarafını aradım, bulamadım. Bir fare evin tam ortasında ölmüştü. Ayaklarımla dokundum fareye. "Zavallı farecik, bu evde yiyecek bir şey bulamadığı için açlıktan ölmüş," dedim kendi kendime. Yere serili mindere uzandım. Her zamanki gibi yorganı kafama çekerek yalnızlığıma sarılarak uyudum. Sabahleyin kalkar kalkmaz başım döndü, duvara çarptım ve yere düştüm, burnum kanadı. Bir süre öyle bekledim. Gözüm yer yer çatlamış odanın duvarına takıldı. "Her zaman ben düşüyorum bu duvarın üzerine. Bir günde bu duvar yıkılacak başıma," diye içimden geçti. Acıdım kendime ve ağladım. Midem bulanıyordu. Kustum. Su aktı midemden. Öğleden sonra komşuları topladım başıma. Evin içindeki kıvır zıvır tüm şeyleri sattım onlara. Yalnız küçük bir tüp ve yorganım kaldı. Bu olaydan 10 gün sonra sokakta Hasan'la rastlaştık. Acı bir haber verdi bana. Anlattığına göre Cezmi dedenin köpeği bir arabanın altında kalarak ölmüştü. Başsağlığı için Cezmi dedeye uğradım. Üzgündü. Sesinden tanımıştı beni. "Buyurun oturun," dedi. Kürsüye oturdum. İkinci divanı eliyle işaret etti. "Eğer rahat edeceksen şöyle otur," dedi. "Rahat etmek de ne demek? Eğer izin verirseniz bu divanda ömür boyu da yatarım," dedim. Sevindi bu sözlerime. Eve gittim. Küçük tüpümü ve yorganımı alıp getirdim. O gece makarna pişirdim. Masada artık iki kaşık bir tabak vardı.